İyi akşamlar sayın seyirciler. Arkadaşım Kartal İş'le birlikte Ankara'dan yaptığımız Adil Yargı programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi hukuk doktoru Ali İhsan Erdağ Bey. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Hoş Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Ben yine yayınımıza Ali İhsan Bey'in biyografisini sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Almanya Heidelberg Üniversitesi'nde, Hukuk Fakültesi'nde yine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2001 ile 2011 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak bulundu. Bunun dışında misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu yerler de oldu. Ali İhsan Bey'in 20 tane bilimsel makalesi, 3 tane bilimsel kitabı, 15 tane bilimsel tez danışmanlığı ve 500'ün üzerinde de ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildirisi bulunmaktadır. Tekrar hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk efendim.
Ben ilk sorumuza şuradan başlamak istiyorum. Şimdi Kepirtepe'nin biliyorum ki sizin hayatınızda çok önemli bir yeri var. Kepirtepe'den sonra sizi hukuk mesleğini seçmeye iten şey ne oldu?
Öncelikle merhabalar, tüm izleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Şimdi ben aslen Tekirdağlıyım, Trakyalıyım yani. Kepirtepe Öğretmen Okulu benim orta öğretim çağımdayken öğretmen lisesi olarak hizmet ediyordu ve sınavlı öğrenci alıyordu. Hatırlarsınız o yıllar, yani 80'li yılların öncesi, aileler çocuklarını daha güvenli okullara vermek istiyorlardı. O sınavları kazanınca Allah ömür selamet versin babacığım, beni severek Kepirtepe Öğretmen Okulu'na teslim etti. Orta okuduk. Benim babam maalesef hukuk eğitimi görmüş bir insan değil. Üniversite mezunu da değil. Ancak okuyan, okuyabilen, buna elverişli çocuklarından birisi olursa hukukçu yapacağım diye ahdetmiş. Bu da bize nasip olunca babam beni severek Ankara Hukuk Fakültesi'ne gönderdi. Hukukçular böyle geçti.
Evet.
Yoksa Kepirtepe Öğretmen Okulu normalde öğretmen yetiştirmeli.
Evet, o yüzden bu soruyu sormuştum. Evet. Okuldur. Evet.
Ama netice itibariyle yine üniversite sınavlarına katılmaya hakkı olan öğrenciler.
Tabii.
Herkes kazandığı yerde okuyordu.
Evet.
Kepirtepe Öğretmen Okulu'nun %75-80 civarında mezunu öğretmendir. Ama işte %20-25 civarında mezunu da üniversiteyi kazandıklarınca değişik mesleklerde şu an Türkiye'de çalışıyor.
Sizin olduğunuz gibi. Yani
bize nasip oldu.
Evet, evet, evet. Bu arada evet. Babanızın da tabii isteği babamın yerine gelmiş şükür, yani. Bu çok önemli.
Şükürler
evet.
Olsun.
Maşallah.
Evet. Evet. O bölgenin herhalde değil mi? Türkiye'ye açılan kapısı gibi yani. Türkiye'de,
Kepirtepe.
Kepirtepe yani Türkiye'de bir konuma gelen kişiler Trakya'da vatandaşlarımız özellikle yani Kepirtepe'den bir şekilde geçip hatta, oranın bir nüfus havasını koklayıp böyle oranın eğitimini alıp
Kartal Beyefendi alıp. Şunu söyleyebilirim ben size Aylin Hanım efendi. Kepirtepe Öğretmen Lisesi, bu köy enstitüleri vardı hatırlarsınız.
Tabii.
Cumhuriyet projesi yani
tabii.
Türkiye'nin aydınlanması projelerinden birisidir.
Evet.
Ve biz köy kokan çocuklardık. Köy kokan. Köylerden fakir, fazla olanakları olmayan, fazla çareleri olmayan öğrenciler sınavlarla seçilerek bu öğretmen okullarına alınırdı. Orada çok ciddi ve güzel bir eğitimden geçirilerek Türkiye'nin geneline dağıtılırdı. Böyle bir okuldur.
Bildiğim kadarıyla orada böyle mesleki incelikler de öğretiliyor herhalde değil mi? Yani birçok alanda bir eğitim verildiğini
marangozluk,
duymuştum. Marangozluk, evet, evet,
badanacılık,
evet.
Elektrikçilik,
güzel, evet.
Ahçılık. Mesela bizim yumurtalarımız, sütlerimiz sabah kahvaltılarında kendi okulumuzda yetiştirmiş olduğumuz yumurtalar ve sütlerdi. Mesela 1000 dönüm, bizim dönemimizde 1000 dönüm, bizden önce 5000 dönüm arası vardı Kepirtepe Öğretmen Okulu'nun. Orada biz çiftçilik yapardık. Kendi buğdayımızı kendimiz yetiştirdik.
Çok güzel aslında.
Yani evet, Cumhuriyet'in evet. Gerçekten aydınlanma projelerinden birisiydi.
Evet.
Keşke devam etseydi. Ama bugün ilk konumuz, yanılmıyorsam, bu değil.
Bu değil, evet.
Fakat onu söylemek
sizin değil. Sizin geçmişinizle başlamak istedik. Evet.
Keşke devam etseydi. Yani o Türkiye'nin kalkınması için
evet.
Çok bilimsel koordinatları güzel düşünülmüş iyi bir projeydi.
Evet.
Keşke devam etseydi. Bu arada şunu söylemekten Meclis görmeyeceğim. Kartal Bey'in başlayan ben Lütfen Aydın'ım. Kepir tepili olmaktan her zaman gurur duyarım.
Ne güzel. Tabii.
Maşallah. Ben şeyi merak ediyorum. Bu son dönemde de biraz gündeme geldi. Yargının denetlenebilirliği ama aynı zamanda bağımsız olması. Yani tek başına tabii ki yargının bir bağımsız olması, adalet dağıtması gerekiyor. Ama bir şekilde denetlenebilmesi de gerekiyor. Ama hani bu mesela modern toplumlarda nasıl oluyor? Bunu hani siz de bir hoca olduğunuz için, eğitimci olduğunuz için. Ha, bunun bir formülü vardır veya sizce nasıl olması gerekiyor? Sonuçta hani şu an birçok kesimin bir rahatsızlığı var. Hepimizin de oluyor. Bizim de oluyor. İlerleyen dakikada başka sorularım da olacak. Ama hani bu yani bu denetlenme nasıl olabilir? Bağımsızlık nasıl olacak? Yani bir bağımsızlık diyoruz ama bir de denetleme diyoruz. Aslında birbirine zıt şeyler ama
yani bağımsız bir şey nasıl denetlenecek?
Ha, ama bunun da olması da gerekiyor.
Evet tabii.
Hani bu nasıl olsa iyi olur. Bunun mutlaka da bir çözümü bulmuşuz. Yani biz belli şeyleri ülke olarak biraz daha tabii yeni çözüyoruz. Yeni yeni keşfediyoruz. Biraz geriden geldik bazı noktalarda. Hızlı gitmeye çalışıyoruz. Ama hani bunu nasıl çözmüşler ve biz hani bunu nasıl çözebiliriz? Veya sizin tavsiyeniz, tecrübeleriniz neler bu konuda?
Şimdi sorunuza bağlı olarak öncelikle şunu söyleyeyim. Veciz anlamda bir söz olacak ama bunu söylemem lazım gelir. Bir hukuk devletinde denetimsiz hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla ne kadar bağımsız olursa olsun yargının da mutlaka ve muhakkak surette denetlemesi lazım gelir. Şimdi sorunuza şu perspektifle cevap vermek istiyorum. Bizim de yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak mensubu bulunmuş olduğumuz sistemlerde yasama yani kanun koyucu güç, yürütme yani yasamanın koymuş olduğu kanunları uygulayan güç ve yargı yani netice itibariyle hem yasamayı hem de yasamanın koymuş olduğu kanunları uygulayan, yürütmeyi denetleyen güç olarak yargı ayrılığı vardır. O üçlü sadece yer üzerinde oturmuştur bizim sistemimiz. Yasama millet adına, Türk milleti adına karar verir, kanun yapar. Yürütme Türk milleti adına karar vermiş olan, kanun yapmış olan o yasamanın kanunlarını uygular ve bu uygulamada eğer bir hukuk aykırılık varsa bunu da bağımsız Türk yargısı yine Türk milleti adına denetler. Burada tereddüt yok. Yasama prensip olarak halka karşı sorumludur. Yani netice itibariyle son dönemlerde de çok güncel olduğu gibi, söylendiği gibi yani sandık var. Millet memnun değilse değiştirir.
Evet.
Yürütme kendi başına inisiyatif alamaz. Yürütme sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama organı olarak Türk milleti adına ve hesabına yapmış olduğu kanunları uygulamakla yükümlü. Bu uygulamada bir sıkıntı olursa da tekrar söylüyorum. Kim bunu denetleyecek? Yargı. Yalnız yargı mensuplarının da yani Türk milleti adına bağımsız yargıyı temsil eden mensupların da bir denetim söz konusu olacak. Mesela bizim hakkımızda, sizin hakkınızda, sokaktaki sıradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında veya bir yabancı hakkında bir yargılama yapıldığı zaman o yargılamayı yapan, yargılama nasıl harekete geçiyor? Önce bir kolluk dediğimiz yani emniyet veya jandarma bu suçtan haberdar oluyor. Daha sonra Cumhuriyet Savcılığı nezdinde bir soruşturma yürütülüyor. Yürütülen soruşturma neticesinde iddia edilen suç, yani işlendiği iddia olunan suçun işlendiği yönde Cumhuriyet Savcısının kafasında kuvvetli suç şüphesi varsa konu mahkemeye götürülüyor, yani hakime. Şimdi ben bir vatandaş veya bir yabancı olarak yani Türkiye'de yaşayan bir insan olarak kolluğa, Cumhuriyet Savcısına ve hatta hakime güvenmek zorunda değilim. Şu an burada sizinle bir söyleşi yapıyoruz biz. Diyelim ki ben yarın evime gittiğimde bir tebligat alıyorum. İşte diyorlar ki Ali İhsan Erdağ, Ali İhsan Hocam dün şu saat itibariyle yani bizim şu an sizinle beraber olduğumuz saat itibariyle şu kişiye hakaret ettim. Şurada Allah korusun bir adam öldürdü. Bundan korkmam mı lazım benim? Benim burada olduğum zaten belli. Ama benim Bir şekilde bunu denetleyebilmem lazım. Şimdi bizim ceza yargılaması sistemimizde, ki bu hukuk yargılamasında da var, bunu açıklamaya lüzum yok ama biz yargılama sistemimizde hukuk yargılaması ve ceza yargılaması diye ikili bir ayrım yapıyoruz. Hukuk yargılaması daha ziyade kira davaları, boşanma davaları vesaire gibi işlere bakar. Ceza yargılaması da suç şüphesi üzerine harekete geçer. Dolayısıyla ben sohbetimiz esnasında ceza yargılaması deyince acaba ceza yargılaması hukuk yargılamasına dahil midir değil midir diye düşünmeyin. Hukuk ve ceza ayrımı vardır bizde. Evet. Şimdi ceza yargılamamızda mutlak ve muhakkak surette bağımsız olması lazım gelen ve aynı şekilde tarafsız olması lazım gelen yargılama makamı hakimliktir. Yani mahkeme kısmı için. Bizim yargılama sistemimiz de bir üçlü sacaya üzerine oturmuştur. İddia makamı var. Bizim ülkemizde bunu Cumhuriyet Savcılığı işgal eder. İddia makamının iddialarına karşı savunma makamı, yani müdafaa makamı var. Müdafaa makamı ise suçlanan kişi, yani soruşturma aşamasında şüphede, kovuşturma, yani mahkeme aşamasında sanık ve onun müdafiyi, yani savunma avukatı, ceza avukatı. Ve nihayet yargılama makamı, yani muhakeme makamı, ceza hakimi, ceza mahkemesi. Bizim ceza mahkemesi kanunumuz mutlak bağımsızlığına ve mutlak tarafsızlığına yüklemiş olduğu anlam itibariyle ceza hakimlerimiz hakkında bir red sistemi geliştirmiştir. Bir yargılamaya bakan bir ceza hakimi iki şekilde o davadan uzaklaştırılabilir. Ya o hakimin o davaya bakmasını mutlak olarak yasaklayan sebepler vardır. Ki bu da ceza mahkemesi kanunu düzenlenmiştir. Örneğin sanıklardan birisinin akrabası olabilir. Örneğin sanıklardan birinin eşi olabilir. Babası olabilir. Bu adam tarafsız kalabilir mi? Kalamaz. Dolayısıyla o yargılamadan çekilmesi lazım gelir. Kanun deyimiyle çekinme. Çekilmesi lazım gelir. Ya da bazı sebepler vardır.
İstinkaf mı? Bu aynı şey mi istinkaf?
Evet. Tabii. Şey, ya da bazı sebepler vardır. Bunlar bu sözünü etmiş olduğum türden mutlak çekilme sebepleri değildir. Ama hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler olabilir. Örneğin hakim yargılama konusundaki yargılama konusu olaydaki şahıslardan birinin ev sahibi olabilir. Yani kiracı kiralayan ilişkisi olabilir. Ya da kiracısı olabilir. Bu gibi mutlak olarak bağımsızlığı şüpheye düşürmeyecek olsa da tarafsızlığı hakkında şüphe uyandırabilecek bir takım münasebetler olabilir. Yargılama konusu olayla ilgili olarak. İşte onlar da hakimin reddi sebeplerdir. Bizim ceza yargılaması sistemimizde bir, hakimin mutlak olarak yasaklı olduğu bir yargılama varsa, iki, hakim mutlak olarak yasaklı bir yer olmasa bile tarafsızlığı şüpheye düşürecek bir durum varsa o yargılamadan uzaklaştırılması için, yani o yargılamayı yapmaması için kanunumuz bir takım önlemler öngörmüş durumda. Bu önlemler, bakınız ilginçtir, zabıt katipleri hakkında da geçerli. Zabıt katipleri. Hakimin davaya bakmaktan yasaklı olduğu hallerle tarafsızlığı şüpheye düşürecek hallerin varlığı halinde aynı hükümler zabıt katipleri için uygulanır. Çünkü zabıt katibi, yine hukuksal bir ifade kullanmak lazım gelirse, bir anlamda tırnak için söyleyeyim, hakimin mütemmim yüzüdür. Hakim A der, zabıt katibi B yazar, hakim imzalar, karar B şeklinde geçer. O yüzden biz zabıt katibi olmadan örneğin otopsi bile yapmayız. Olay yeri incelemesi bile yapmayız. Muhakkak surette bir zabıt katibi, yani bir yazıcı orada olacak. Dolayısıyla hakim hakkında, ceza hakimleri hakkında öngörülmüş bulunan mutlak yasaklılık halleriyle tarafsızlığını şüpheye düşürecek haller dahilinde reddini gerektiren sebeplerin varlığı halinde zabıt katipleri de reddedilebilir. Ama bizim sistemimizde Cumhuriyet Savcıları reddedilemez. Hatta pek çok meslektaşımız, yazar, büyüğümüz, hocamız kitaplarında şunu bile...
Tam soracağım soruya geldim.
Buyurun hocam.
Soran
ya da ben oraya gireyim.
Sen sormuş.
Kitaplarında bile dermeye ne derler? Zabıt katiplerinin bile reddedilebildiği bir sistemde Cumhuriyet Savcısı niye reddedilemez derler. Soru çok da haksız değil. Ama meseleye şöyle bakmak lazım gelir. Cumhuriyet Savcılığı iddia makamıdır. Yani bir suçun işlendiğini iddia eder. Suçun öğrenilmesi yollarından herhangi birisiyle nedir bunlar? Şikayet, ihbar, bir soruşturma yaparken başka bir suça tesadüf etmek. Yani bir suçu öğrenme yolları vardır. Bu yollarla Cumhuriyet Savcısı bir suçun işlenmiş olabileceğini iddiadır bu. Öğrenirse soruşturma başlatır. Soruşturması neticesinde işlendiği iddia olunan o suçun işlenmiş olabileceği yönündeki kuşkusu kafasında olgunlaşırsa iddianame düzenleyip dava açar. Yok eğer o işlendiği iddia olunan suçun işlenmemiş olabileceği yönünde yenilirse kafasındaki kuşku, bu sefer eski ifadesiyle takipsizlik, yeni ceza mahkemesi kanunumuzun deyimiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Yani burada bir suç yoktur. Delil yoktur. Şüphe bitmiştir. Şimdi meseleye böyle bakılınca, yani Cumhuriyet Savcılığına bir iddia makamı olarak bakılınca, Cumhuriyet Savcısı esasen bir taraftır. Taraftır. Yani bu bir futbol maçı gibi gol atma kavgası değil. Cumhuriyet Savcısı bir şey iddia ediyor. İddia etmiş o, yetmiş olduğu şeyin suç olup olmadığına karar verecek olan tam bağımsız hakimdir.
Burada araya girmek istiyorum hocam.
Dolayısıyla hakimlerin tarafsızlığı şüpheye düşürecek sebeplerin halinde zabıt katiplerine reddedilebileceği sistemini Cumhuriyet Savcılarına sirayet etmek doğru değildir. Çünkü Cumhuriyet Savcısı bir anlamda yatırmak için söylüyorum, taraftır. Ama Cumhuriyet Savcısı neticede bir insandır. Soruşturmuş olduğu konuyla ilgili olarak veya soruşturma konusu suçla ilgili kişilerle ilgili olarak kişisel bir husumet olabilir. Bu çerçevede müracaat edilmesi lazım gelen yol hakim veya zabıt katibinin reddi yolu değil, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla eğer Cumhuriyet Savcısının yürütmekte olduğu bir soruşturma ile ilgili bir ihmali varsa, bir kastı varsa aleyhte, görevi kötüye kullanmakla ilgili olarak kendisi hakkında işten başlatılıp o soruşturmadan el çektirilmesi sağlanabilir.
Peki yani Avrupa hukukunda bakın, da aynı mı durum? Uygulama
aynen,
Avrupa'da da.
Aynen. Evet, bakın tekrar söylüyorum. Hakimlerin ve onlara bağlı olarak zabıt katiplerinin mutlak yasaklılık halleriyle tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek durumların bulunması halindeki red imkanları savcılarla karıştırılmasın. Savcı çünkü gerçekten taraftır.
Zaten
taraftır derken, yani. Taraftır derken size karşı bir taraf değil, bana karşı bir taraf değil, yani şüpheliye karşı bir taraf değil.
Evet.
Sadece ceza yargılamasının yürümesi bakımından bir taraftır. Yani bir iddia yapacak ki bir yargılama olsun. Bir iddia olmazsa yargılama olmaz.
Şimdi benim yaşadığım bir tecrübe var.
Buyurun.
Daha önce başka bir programda da bu konuyu kısaca bahsetmiştim. Şimdi sizin bahsettiğiniz savcılık aşaması ilk ön soruşturma, yani dava açılmadan önceki aşama.
Soruşturma
aşaması şu an konuşuyorum. Dava açıldı. Bir heyet oluyor. Ağır ceza mahkemesi. 3 üyesi oluyor. Bir başkanı var. Yanında bir savcı oluyor. Sanıklar ve müştekiler kısmı oluyor. Şimdi bu noktada soruşturmayı açan savcı daha da doğrusu çıkmış oluyor. Mahkemeye gidiyor. Mahkemede de bir tane savcı bey oturuyor. Ben de bu savcıyla veya X şahıs husumetli, yani davalaşmışsınız, tazminat davaları var. Belli ki şeysiniz, yani o kişi size adaletli davranmayacak net bir şey. Yani ben dava açmışım mesela, bana hakaret etti diye veya başka bir şey yaptı diye bir suç işlemiş bana göre. Ben de bunu yargıya taşımışım.
Evet.
Soruşturma devam ediyor. Bu kişi mahkemede benim aleyhime kasıtlı olarak yorum yapabiliyor. Savcı mütalaası da diyor. Kişisel görüşüdür diyor. Ve bu görüş mütalaalarla birlikte, yani hocalar, profesörlerden alınan mütalaalarda yanlış olduğu da ispatlanabiliyor. Yani savcının verdiği şey, görüşünün yanlış olduğu. Çünkü yani çok net teknik hata var bu olayda. Hı hı. Ama ben bu savcıyı reddedemiyorum veya savcıya rica edemiyorum lütfen çekilin diye. Çünkü duruşma savcısı. Ama bu kişinin verdiği, yani bu savcımızın verdiği mütalaa da heyeti etkiliyor tabii ki. Ve aynı yerdeler çünkü.
Sizin hakkınızda aleyhte bir sonuç ortaya çıkma ihtimali artıyor.
Evet. Şimdi ben burada hakkımı nasıl arayacağım o zaman? Hani bu dediğime yargının denetlenmesi, kontrol edilmesi, hatta birazdan sonra hani bu yetiş, eğitim, yani burada buna bir önlem alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Buna yüzde yüze inanıyorum böyle olması gerektiğine, ama nasıl olduğunda artık siz büyüklerimizin çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Estağfurullah. Ben soruyu aldım ve algıladım. Kartal Beyciğim, konu basittir. Cumhuriyet Savcılığı Teşkilatımızın bir takım özellikleri var ülkemizde. İşte hiyerarşik tabiyet vesaire. Bunlardan birisi de Cumhuriyet Savcılığı Teşkilatı tektir. Örneğin şu an sohbet ettiğimiz mekanın ili olan Ankara'da bir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı var. O Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çalışan, abartmadan söyleyeyim, yüzlerce savcı var. En az yüzün üzerinde. O yüzden yüzlerce, onlarca diyebiliriz. Cumhuriyet Savcılığı Teşkilatı tektir, bütündür, birdir. Bu dışa karşı böyledir. Savcılık Teşkilatı'nın içerisinde çalışma kuralları vardır. İşbirliği sistemiyle çalışırlar. Örneğin bir soruşturmaya, yani bir suçun işlenmiş olabileceği şüphesi üzerine, Cumhuriyet Savcılığı'nın harekete geçirilmesi üzerine, o olaya savcı Ayşe Hanım başlamış olabilir. Henüz daha mahkeme aşamasına gelmeden Kartal Bey, yani soruşturma yürürken, o dosya hastalığı sebebiyle veya bir başkası sebeple Ayşe Hanım'dan alınıp Ahmet Bey'e verilebilir.
Evet.
Yani o soruşturmayı Ahmet Bey yürütür.
Evet, bunu da yaşadı. Böyle
ama
oldu.
İşte bu olayı yapan Ankara Başsavcılığı'dır örneğimizden hareketle.
Evet.
Yani bizim muhatabımız Ayşe Hanım veya Ahmet Bey değil. Bu örnekten hareketle söylüyorum isimleri. Bizim muhatabımız Ankara Başsavcılığı.
Ankara Başsavcılığı buradaki örnekte istediği gibi inisiyatif kullanabilir mi? Hiçbir problem.
Oraya geleceğim hemen. Oraya geleceğim. Yani işte öğretim üyesi olmanın avantajını böyle kullanıyorum. Tam açıklayıcı olsun ki.
Haklısınız tabii.
Şimdi soruşturma bitti. Ayşe Hanım'la başladı. Ahmet Bey'le yürüdü. Hayriye Hanım iddianamı düzenleyip mahkemesine verdi. Yani kamu davası açıldı. Bu soruşturmada Ayşe Ahmet Hayriye değişimi olmamış olsa bile, yani bir tek Cumhuriyet Savcısı bu soruşturma yürütmüş olsa bile, iddianame düzenlenerek mahkemenin de kabulüyle kamu davası açıldıktan sonra yürüyecek olan kovuşturma aşamasında, yani yargılama aşamasında Cumhuriyet Savcılığının orada temsil edilmesi lazım gelir. Yani Cumhuriyet Savcısı orada iddianameyi göndermekle veya ilk duruşmada iddianameyi okumakla yetinmiyor. Ağır ceza mahkemelerinde savcılık fiilen temsil ediliyor. Evet. Eskiden asliye ceza mahkemelerinde de savcılık teşkilatı evet. temsil edilirdi. Sulh ceza mahkemelerinde temsil edilmezdi. Sulh ceza mahkemelerinde savcı davasını açardı. O yargılama esnasında orada bir savcı oturmaz. Sulh ceza hakimi kendi başına yürütürdü. Kararı sonra tabi savcılığa bildiriyor gene. Asliye ceza mahkemelerinde birkaç yıl öncesine kadar yine savcılık makamı temsil ediliyordu. Artık o da temsil ediliyor. Evet. Dolayısıyla şu an bizim sistemimizde istisnai yargılamaları bırakırsak, o özel yetkililer veya trafik mahkemesi şunlar bunlar, yani ceza yargılaması sistemimizde sadece ağır ceza mahkemelerinde 3 üye oturur. Yani ortada başkan, evet. sağında solunda 2 üye, sağ tarafta da bir yine kırmızı cübbeli Cumhuriyet Savcısı oturup iddia makamı temsil eder. Şimdi dediğim gibi soruşturmayı tek savcı yürütmüş olsa bile veya soruşturma yürürken, ki soruşturmadan kastım hep savcılık kısmıdır, yani işin araştırma kısmı. Az önce siz ön soruşturma dediniz, müsaade evet. buyursanız onu da söyleyeyim. Artık bizim sistemimizde ön soruşturma, son soruşturma da yok. 2005 itibariyle sadece soruşturma, yani kollukla beraber Cumhuriyet Savcısının emriyle kollukla beraber yürütülen safhaya biz soruşturma diyoruz. İddianamenin kabulünden sonra o duruşma salonuna geçtiğimiz zaman yani yürüyen kısmında safhaya da soruşturma diyoruz.
Ben yani anladığım için çok soruşturma olarak hepsini birden kastettim.
Lütfen hiç açıklama ihtiyacımız yok. Ben daha iyi anladım çünkü o soruyu biraz da irdeledi. Şimdi dediğim gibi o soruşturma kısmını yani Cumhuriyet Savcılığının yürütmüş olduğu kısma ister tek savcı yürütsün ister hukuki veya fiili imkansızlıklar veya engeller sebebiyle birden fazla savcı dosyayı yapmış olsun kovuşturmaya geçilince yani mahkeme kısmına gelince işin tek savcı yürütmüş olsa da o savcı mahkemeye çıkmak zorunda değil birden fazla savcı yapmış olsa da soruşturma aşamasında işe o savcılardan birisi kovuşturmaya katılmak zorunda değil. Çünkü ne dedik? Cumhuriyet Savcılığı Teşkilatı'nda işbirliği prensibi geçerli. Dışa karşı tektir. Bizi ilgilendiren Cumhuriyet Savcılığı makamıdır. Ki Aylin Hanım sizden bir istirham mı olacak?
Buyurun.
Şu açıklamam bitince bana hocam şu Cumhuriyet Savcısı ile ilgili bir şey söyleyecektiniz diyeyim. Söyleyeceğim çünkü. O çok büyük bir ünvandır. Kovuşturmaya geçildi diyelim Kartal Bey.
Evet. Geçtik. Bir savcı oldu.
Savcı Ahmet Bey oturuyor.
Yeni bir savcı geldi. Ben de...
Olabilir. Bir saniye. Geleceğim oraya. İkinci duruşmaya geldik. Tahlik edilmiş. Yani duruşma ötelenmiş. 3 ay sonra. Neyse artık. İkinci duruşmaya geldik. Hakimler aynı. Evet. Fakat savcı Mehmet Bey var. Üçüncü duruşmaya geldik. Ya da üçüncü oturuma diyelim. Duruşma tektir. Başlayan ve biten sürecin adı duruşma. O ertelenen şeyler oturumlardır. Celse. Eski tabiriydi. Üçüncü celseye geldik. Oturuma. Duruşmada bu sefer savcı Şehri Hanım'dır. Bu yine bizi rahatsız etmez. Etmemeli. Çünkü neden? Ne dedik? Savcılık teşkilatı bir bütün. Bakın bunu çok doğru algılıyorum. Bu doğru algılıyorum derken cümlem sizlere değil, tenzih ederim sizlere. Yani bunu toplum doğru algılsın. Savcılık teşkilatı bir bütündür dışa karşı. İşlerinde bir hiyerarşik tabiiyet vardır. O arzıza merkezinin yani o ilin Cumhuriyet Başsavcısı bir soruşturmadan veya kovuşturmada savcının temsilinden herhangi bir savcıyı alabilir, bir başka savcıyı koyabilir yerine. Hiçbir tereddüt yok. Hiçbir tereddüt yok bunda. Şimdi bu süreçte yani bu Cumhuriyet Savcılığının bütünlüğü prensibini gözden kaçırmayarak Kartal Bey. Bu süreçte görev alan eğer bir tek savcıysa Cumhuriyet Savcısı savcı demeyi sevmiyorum. Cumhuriyet Savcısı diyen tek ülke biziz. Dünyada onu da söyleyeyim. Bu süreçte bir Cumhuriyet Savcısı veya birden fazla Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirse onlardan birisi soruşturma veya kovuşturmaya yani yargılamaya geçilirse yargılama aşamasında soruşturulan şüpheli veya yargılanan sanık hakkında husumet sahibi olabilir. Buna bir engel var mı? Olabilir. Aralarında bir şahsi problem olabilir. Ne dedik? Açıklamamızın başında hakim reddedilebilir. Zabıt katibi bile reddedilebilir. Ama Cumhuriyet Savcısı reddedilemez. Niye? Çünkü Cumhuriyet Savcısı taraf. Ama senin Savcı Ahmet Bey'le bir problemin var. Başsavcıya gidersin o zaman. Başsavcıya gidersin. Dersin ki benim Savcı Ahmet Bey'le bir problemim var kardeşim. Bu adam bana şahsi olarak husumet güdüyor. Halkın anlayacağı amiyane tabiriyle bağışlayın lütfen ifademi. Bunu da yayından kesmeyin ama gıcık. Yani bu adam bana gıcık almış. Ben bunu istemiyorum soruşturmam. Deme hakkımız var. Diyor ki başsavcı bu talebinizi kabul etmedi. Mümkün müdür? Mümkündür. O zaman da sizin hakkınızda husumet güttüğüne inandığınız o Cumhuriyet Savcısı hakkında suç duyurusunda bulunma hakkınız var.
Ama bu bir şey değiştirmiyor ki.
Nasıl değiştirmiyor?
Orada o devam ediyor. Ben suç duyurusunu nereye bulunacağım? HSYK'ya başvuracağım.
Evet.
HSYK'ya ben dilekçeyi verdim. Tamam. İstanbul'dan gönderdim muhabirle veya Ankara'dan yaptım. Bunun ön incelemesi bu sürecek 6-7 ay veya 1 yıl, 1,5 yıl. Bunun sonucunda onlar inceleme kararı alacaklar.
Tamam.
Sonra müfettiş atanmasına karar verecekler.
Tamam, güzel.
Benim davam gidiyor. O yürüsün. Şey savcı, 4 celsilik bir dava. 1,5-6-7 ayda bitecek bir dava. O, zaten dava bitmiş. Onlar zaten HSYK'ya yaptığım şikayetler de bugüne kadar. Bak bunu da yaptım. HSYK'ya başvurdum da ben bu kişiyle ilgili. Bir soruşturma bile açılmadı. Gerek görmediler veya bir şey neden olduğunu bilmiyorum. Ama yani ben size şunu söylüyorum. Bu kişi mesela o zamanki bir heyetti bu zaten.
Normal.
Davada sanık ben işkence yaptım kelimesini kullandı ve bunu zapta geçirmediler. Yani görüntülü kayıt da yoktu. Uçtu gitti. Bu Türkiye için çok önemli bir ifadeydi. Bu kişi zaten hani birçok davası da olan, zaten buradan da ceza da almış, tescillenmiş birisi ama benim açımdan bu çok kritikti. O savcı orada onu tutturması lazım. Çünkü o sanık, yani o işkenceci sanık. Hı hı. Bunu yapmadı. Başka bir davada benim avukatlarıma seninle görüşeceğiz şeklinde aleni bir ifadesi oldu. Hiçbir şey olmadı bunlarda. Davada yürüyor yani biz onu istediğimiz kadar yapalım. Burada bence yani bir şekilde bunun hani biz bir dilekçe verildiğinde, delilleri de konduğunda başsavcılık makamı tarafından bunun bir şekilde engellenmesi gerekir. Nasıl hakimler gibi bir adalet komisyonu mu var adliyelerde?
Adalet komisyonu.
Bir komisyon var. Yani oraya başvuruda bulunuyorsunuz, anlatıyorsunuz meramınızı. Bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bu husumet durumları veya başka durumlarda. Bu bence o makamda da olması lazım. Yoksa yani tabii ki savcılarımız hepsi faydalı ve önemli şeyler yapıyorlar ama hani bu da benim canım yandığı, hakikaten rahatsız olduğum ve yaşadığım
yok, olarak. Yani uygulamada...
Ben bir hayali bir senaryo da anlatıyorum. Bu net daha çok da yeni olmuş bir şey.
Yani uygulamada bu yönde çok zaten sıkıntılar geliyor bize.
Evet, bunun bir şekilde yani çözülmesi lazım. Veya aslında şuna asıl, o zaman öteki soruma geliyor. Aslında bunun kökünde de o var.
Bu bağlantılıysa yani, geçin, yoksa söyleyeceğim bir iki şey var açıklamada.
O zaman siz geçin, ben onu ben eğitimle bağlayacaktım bunu çünkü.
Bağlayın. Yani. Ha, tabii esas sorunlar var. Oraya geleceğiz. Yani hakim ve Cumhuriyet Savcısının bu ayrılıklara rağmen, yani hakim tam bağımsız, Cumhuriyet Savcısı bağımsız değil. Cumhuriyet Savcısı önce Başsavcısına bağlı, sonra Adalet Bakanlığı'na bağlı. Cumhuriyet Savcısı tabidir. Cumhuriyet Savcılığı teşkilatının özelliklerinden birisi de tabiiyettir. Bakın, bir ceza hakimi veya bir hakim, hukukta da fark etmez ama bir ceza hakimi kimseye bağlı değildir. Hatta biz 2005 yılında yeni ceza kanunu yürürlüğe koyduğumuzda dedik ki artık hakim Cumhuriyet Savcısı sahaya inecek. Gece saat 3'te suç işlenmiş. Suçun saati mi olur? Adamı tıkıyorsun nezarete. Cumhuriyet Savcısı'yla yarın sabah görüşeceğim. Hafta sonuysa, cumartesi oldu diyelim bu, hakimle pazartesi görüşeceğim. İlk iki gün içeride kalacağım. Böyle bir şey yok. Dedik ki, hakimler ve Cumhuriyet Savcıları 24 saat ulaşılabilir olacak. Cumhuriyet Savcılığı Teşkilatı buna çok rahat itibak etti. Açık söyleyeyim. Bakın şimdi yine Ankara örneğinden hareket edelim. İstediğiniz saatte arayın adliyeyi, bir Cumhuriyet Savcısı muhakkak surette ulaşılabilir durumda. Mecbur. Biz dedik ki hakim de olsun. Yani Cumhuriyet Savcısına olay intikal etti. Cumhuriyet Savcısı gözaltı işlemi üzerine uzatmak istemiyorsa salıverebilir. Şüphe yoksa, ama şüphe varsa ve gözaltı süresi dolmak üzereyse tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarması lazım gelir. Cuma gecesi sabaha karşı bir olay oldu. Pazartesi mi bekleyeceğim ben hakim için?
Öyle oluyor, bekleniyor.
O yüzden biz dedik ki,
evet,
hakim de hazır olsun. 24 saat bir hakim de hazır olsun.
Evet.
Mesela bunu niye anlattım? Biz hakimlere görev başında olun diye telkinlerde bulunduk. Cumhuriyet Savcıları'nda bulunduk. Cumhuriyet Savcıları görev başında oldular. Olmayana gittik, Başsavcısına şikayet ettik. Başsavcı tedbirini aldı. Hakim olmadı bazen görev başında. Kime şikayet edeceğim?
Doğru.
Hakim mutlak bağımsız işte. O yüzden diyorum. Bakın Cumhuriyet Savcılığı Teşkilatı ile ilgili şunu söyleyeyim ben. İşte biz hakimlerle Cumhuriyet Savcılığı'nı mesleğe aynı anda kabul ettiğimiz için, ben de mesela 93 yılında hakim ve Cumhuriyet Savcılığı adaylığı mesleğine başladım. Ve bu arada parantezinde söyleyeyim. Ben Türkiye birincisi olarak kazandım bu sınavları.
Maşallah.
Şerefle yaptım bu işi. Severek yaptım. Stajları ortak. Eskiden bir de şu vardı. Yani stajları ortak. Atamalar değişebiliyor. Son anda sen hakim olabiliyorsun, ben savcı. Böyle bir tercih hakkım yok.
Evet.
Bir yere savcısını, bir başka yere hakim olarak atıyorduk. Eskiden, şimdi yok. Şükür yok. Çünkü iddia makamıyla yargılama makamı aynı kişilikle birleşemez. Düşünün, ben bir Cumhuriyet Savcısı olarak bir şey iddia ediyorum. Daha sonra bir atama görüyorum. Hakim oluyorum.
Bakışın,
o dosya olmayabilir. Yani benim iddia ettiğim dosya olmayabilir. Ama benim makamımı işgal eden bir arkadaşımın iddia ettiği bir şeyden bu sefer aynı onun makamıyla ama hakim olarak yargılıyorum. Böyle bir şey yok. Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Savcısı'dır. Hakim de hakimdir. Bu şimdi oturdu şükür Türkiye'de. O personel, birazdan değineceğim, personel yetersizliğinden ötürü yapıyorduk eskiden bunları.
Evet.
Bunun ayrılması lazım. Yani hakim ve Cumhuriyet Savcılığı sınıflarının tamamen ayrılması lazım. Şimdi lütfen yine sizi tenzih ederek söyleyeceğim. Şahsen muzdarip olmuşsunuz bir sorundan, o belli. Sizin için cevap vermiyorum. Bu sorun toplumda çok var. Karşımıza çok geliyor bu şikayetler. Almanya'da doktora yaptığım yıllarda Türkiye'ye geldim.
Pardon, bir de ben anlattığım halde şikayetçiyim. Yani bir de o durumda.
Üçtekisiniz biliyorum. Bakın. Ama sizi tenzih ederek bu örneği anlatacağım. Evet. Bir anekdot anlatacağım. Ben yurt dışında doktora görürken, yani yüksek lisans ve doktora öğrenimi yaparken Milli Eğitim Bakanlığı adına ve hesabına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına ve hesabına, ama Milli Eğitim Bakanlığı eliyle yaptık bunları. Bakanlığa geldim Ankara'ya, Almanya'dan. Şimdi oturduğumuz sekreteryada sigara içme yasağı yeni gelmiş. Kamu kurumlarına önce geldi biliyorsunuz, sonra kapalı alanlar filan filan genişledi. Ya dedim, bu uygulanıyor mu sigara içme yasağı? Şaşırdım çünkü ben Almanya'dan Türkiye'ye izne geldim. Yasak gelmiş. Eskiden biliyorsunuz biz, bırakın uçakları, trenlere, şehir içindeki dolmuşlarda bile sigara içerdik.
Evet.
Minibüslerde içerdik. Uygulanıyor mu dedim, bu merakla sordum Kartal Bey. Oradaki sekreteryadaki görevli arkadaş bana dedi ki, hocam uygulansa ne olur, uygulanmasa ne olur, şikayet etsen sonuç alamıyorsun. O heyecan var ya bende, işte Almanya'dan geldik Türkiye'ye, dağları bir daha keşfedeceğiz. Ben dedim, hanımefendi bir şikayet ettin mi sen? Yani içeceğine bir şikayet et önce, sonuç alamazsan bu lafı söyle bana. Çünkü hukukçu olarak ben buna güceniyorum. Yani şikayet etsen ne olur? Mantığına çok güceniyorum. Yani bozmak da istemedim aslında oradaki kamu görevlisini, ama içimden gençlik heyecan diyelim artık buna. Tabii size o yüzden tenzih ettim. Şimdi Cumhuriyet Savcısı ile ilgili bir sıkıntım var diyelim. Hakimlerin tabi olmuş oldukları rejime göre, yani ceza mahkemesi hukuku çerçevesinde reddedemiyorsun. Yani bu adam tarafsızdır, tarafsızlığı kaybetmiştir, benim dosyama bakmasın diyemiyorsun. Yapman gereken ne? Eğer onun tarafsızlığından şüphe düşecek bir durum varsa, az önce söylemiş olduğum mekanizmi işletmek. Yani görevini kötüye kullanıyor, suçuna vücut verecek mekanizmi harekete geçirmek. Ne yapıyorsun bunun için?
Ben şikayetimi yaptım.
Ne yapıyorsun? Nereye yapıyorsun? Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na, Adalet Bakanlığı'na veya o arıza merkezindeki adli yargı komisyon başkanlığına.
Evet.
Sonuç alamadığı zaman veya sonuç alman uzadığı zaman senin yargılama sürüyor ama.
Benim yargılamam bitti. Hani o şikayetim devam ediyor ama yani yargılama bitti şu an.
Yani senin tarafsızlığından kuşku duymuş olduğun Cumhuriyet Savcısı'nda katılımıyla aklında yürümekte olan soruş yargılama sürüyor. Hatta dediğiniz gibi sonuçta bitmiş de olabilir.
Tabii, tabii.
Şimdi ben ne yapacağım o zaman vatandaş olarak? O Cumhuriyet Savcısı hakkında harekete geçirmiş olduğu şikayet mekanizması sonuç verirse, yani onun tarafsızlığı hukuken ispatlanırsa, bir şekilde ceza alacak. Mesleki veya cezai olarak. Yani disiplin hukuku bakımından veya ceza hukuku bakımından. Ama senin hakkında bir sonuçlanmış olan bir yargılama var şimdi.
Evet.
Bu yargılamanın hukuken mesleğini, hukuk dışına çıkmayarak konuşalım hep. Yapılması lazım gelen ne? Yargılamanız yapılırken o yargılamayı, o yargılamanın selametini tehlikeye düşürecek bir durum ortaya çıkmış oluyor şimdi. Yani bir o yargılamada kullanılan bir delilin sahteliği gibi, bir tanığın yalancı tanıklığı gibi yeniden yargılanan. Yani iadeye muhakeme eski deyimiyle. Ama sen bu arada vatandaş olarak çile çekmeye devam ediyorsun. O yüzden şunu diyemem. Yani 25 yıllık bir ceza hukukçusu olarak Cumhuriyet savcılarının da hakimlerin tabi olmuş oldukları sistem çerçevesinde reddi sağlansın diyemem. Çünkü Cumhuriyet savcısı bu iş, yani bu ceza hukuku işi kurallarına göre yapıldığında gerçekten taraftır. Şimdi bizim ülkemiz koşullarına göre ben konuşamam. Aynı sistem mesela Almanya'da geçerli. Bizdeki hukuki sistem, ceza yargılaması. Ama şunu diyebilirim. Önemli bir hukuk mesleğe mensubu olduğu için tabi olmuş olduğu şikayet ve yargılama sistemi var. YSK sistemi yani. Orada sonuç alınmasını arttırıcı önlemler konusunda talep sahibi olabilirim yalnız. Yani iki cümleyle söyleyeyim. Hakimler gibi reddedilemezsin. Tamam. Eyvallah.
Evet.
Eyvallah. Çünkü hakim mutlak bağımsız, mutlak tarafsız. Cumhuriyet savcısı ne bağımsız? Çünkü başsavcısına bağlı. Ne tarafsız? Çünkü bir şekilde iddia ortaya koymak zorunda. Ama bu hep Cumhuriyet savcısı taraftır, taraftır, taraftır diyoruz ya. O futbol maçları gibi olay tarafı değil bu. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, yani yargılama konusu olay nasıl olmuşsa bunun tam olarak ortaya çıkarılması konusunda mutlak anlamda o da tarafsızdır. Yani onun da gözleri bağlıdır. O bizim adalet ilahiyesi var ya, bir elinde kılıç, bir elinde kanun kitabı olan, gözleri bandajlı. Niye bandajlı onun gözleri? Niye kapalı gözleri? Çünkü adaleti uyguladığı kişiyi görmesin diye. Adaleti uygularken onun için Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Ahmet Bey, Ali Bey ilgilendirmiyor onu. O tarafsız bir şekilde görevini yapacak. Cumhuriyet Savcılığının taraflılığı ve tarafsızlığını da lütfen böyle mi talep etmek lazım gelir? Cumhuriyet Savcısı hakim kadar tarafsız değildir derken uygulamış olduğu kişiye göre pozisyon alabilir anlamında söylemiyoruz bunu. Sadece bir iddiayı olgunlaştırmalı ki bağımsız hakim önüne getirebilsin diye ona biz taraf diyoruz. Yoksa Ahmet'in Mehmet'in tarafı değil. Orada bir suistimal yaparsa, yani bizim ceza yargılamasını teslim etmiş olduğumuz bir makam olarak orada bir suistimal yaparsa gayet tabii ki hukuk sistemi ve bu arada bizim de yani Türk hukuk sistemi de onun karşılığını öngörmüş durumda. Netice olarak şunu söyleyeyim. Zaman alıyor bu süreci işletmek.
Evet, evet.
Sizin aklınızdaki yargılama bitmiş bile olabiliyor. Sonra bana fayda sağlasa ne fayda sağlayacak?
Hiçbir işe yaramıyor.
Dolayısıyla yapılması lazım gelen,
evet,
hakim sistemine tabi kılmamakla beraber, yani red sistemini getirmemekle beraber meslekteki suistimal iddiaları olduğu zaman şu anki düzenden daha hızlı işleyen, onu değiştirmesini, evet, sağlayacak olan bir mekanizma geliştirmek. Evet. Çünkü dediğim gibi yani orada o savcı Ahmet Bey'i alıp yerine aşağı mı koysam teşkilat zaten bütünlüğünü koruduğu için devlet, yani ceza, devletin ceza aparatı, ceza yargılama gücü bir şey kaybetmiyor. Ama sen rahatlamış olursun. Bu geliştirilebilir tabii ki.
Evet.
Şu an mümkün değil. Ama bu geliştirilebilir.
Hemen araya giriyorum. Hatırlatın demiştiniz. Cumhuriyet Savcısı ile ilgili bir şey hatırlatacağım.
Şimdi. Ben bunu derslerde de anlatıp bir şey söyleyeceğim Aylin Hanım. Evet. Müsaadenizle.
Tabii, buyurun.
Ben Türkçemizde, güzel Türkçemizde iki kelimeyi çok severim. Bir delikanlı, iki Cumhuriyet Savcısı. Delikanlı niye biliyor musunuz? Mesela hepimiz yabancı dillere vakıfızdır. Az çok bazı yabancı dilleri biliriz. Siz bana Türkçe dışında dünyada konuşulan diller içerisinde hiçbir başka dil gösteremezsiniz ki gencine delikanlı desin. Buyurun, İngilizce, Almanca, Fransızca. Delikanlı ne demek? Kanı değil ya. O yüzden ben bir genç hata yaptığı zaman üniversitemde veya günlük hayatta, sokakta, ya bırakın gençtir diyorum ya. Yapmış ya. Biz yapmadık mı o zaman? Bir de Cumhuriyet Savcısı. Dünyada O üçlü savcı ya dedim ya, ceza yargılamasının kurulabilmesi için, yani bir kimsenin hakim karşısına çıkarılabilmesi için üçlü bir sac ayağı var. Sac ayağını bilir misiniz bu arada? Benim anacığım Allah emirler versin yapardı, ben bilirim. O ekmek tepsi içine koyar, ateş var altta, aynı bunun ayakları gibi, bak bu dörtlü. Bunun üçlüsünü düşünün, ateşe yapışmasın diye ekmek. Sac ayağı budur, üçlü sac ayağı. İddia, savunma ve yargılama. Yani muhakeme. Dünyada bizim de mensup bulunmuş olduğumuz ceza yargılaması, ceza muhakemesi familyasında, yani ceza muhakemesi ailesindeki kara Avrupa'sıdır bu. O Anglo-Sakson dediğimiz İngiliz ve Amerikan hukuku bizden farklıdır. Biz kara Avrupa'sına tabiyiz birazcık da. İddia makamlarını, iddia makamlarını işgal eden sücreye bizden başka dünyada Cumhuriyet Savcısı diyen ülke yok. Bir tek biz deriz bunu. Ha, kavram nereden çıkmıştır? Kavram esasen 1804 tarihli Napolyon dönemi Fransa'sında uygulamaya konulan ceza muhakemesi hukukundan gelir. Çünkü orada hatırlarsanız ya da bilirseniz kraliyet savcıları vardı. Bir de halkın savcıları dediğimiz cumhuriyet savcıları vardı. Yani cumhuriyet, yani republic'ten gelen savcılar vardı. Ama bizde ne kraliyet vardı? Büyük Atatürk bunu koyduğunda. Ne de başka savcılıklar vardı. Kanun yapılırken cumhuriyet savcısı tabirinde demişler ki Atatürk'te huzurda, daha doğrusu Atatürk'ün huzurunda heyet. Neden cumhuriyet savcısı? Yani Bozkurt'a, Adalet Bakanlığı, niye ısrar ediyorsunuz Cumhuriyet Savcısı'nda? Yeri gelir, bizi de yargılar demiş. Soruşturur daha doğrusu. Yeri gelir, milletvekilini de, bakanı da, başbakanı da, hatta ey büyük atam kusura bakmayın ama sizi bile soruşturabilir. O yüzden adını Cumhuriyet koyacağız demiştir. Bakın, Mahmut Esat Bozkurt'un bir lafı vardır. Gidin bütün adliyelere Türkiye'de, Cumhuriyet Başsavcılığı makamının yan tarafında o söz yazar. Ey Cumhuriyet Savcısı der. Bu yüzden bu tabirin üzerinde çok durdum. Çok açıkladım ama önemlidir. Ey Cumhuriyet Savcısı, sen Edirne'de, Yunanistan sınırında, Meriç kıyılarında ürününü kaybeden, ürününü çaldıran çiftçiden tut da Bingöl dağlarında açlıktan ölen çocuğun vebaline kadar sorumlusun der.
Hazreti Ömer'in de benzer bir sözü var.
Var tabii.
Evet, tabii.
Yani bu son dönemler bu tartışmalar, yani Cumhuriyet Savcılığı makamının tartışmaların bu kadar göbeğine oturması. Sizi sorunuzdan hareketle şunu da söyleyeyim. Yani yargılanan bir vatandaş olarak hepimiz yargılanabiliriz. Ve şunu da söyleyeyim. Türkiye'de sanık olmak kadar kolay bir şey yok. Bir anda oradasın.
Yaşadığımız için çok iyi biliyoruz.
Bir anda oradasın. O yüzden güvence isterim ben vatandaş olarak. Hukuksal güvence isterim. Senin için isterim ama senden önce kendim için isterim. Çünkü oraya ben de gidebilirim. Kimin garantisi yok gitmemek için? O yüzden sorunuzdan hareketle şöyle bağlayayım. Cumhuriyet savcılarımızın da ceza yargılamasını yapan ve hakkımızda hüküm kuran, toprak kuran ceza hakimlere kadar tarafsız ve bağımsız olmaları lazım diyorlar. Tabiiyet gereği, başsavcılığa bağlılık gereği bağımsızlık olmasın, hoş görürüm. Olay soruşturması yaptığı için, neticede bir şey iddia ettiği için, yani bu böyledir dediği için, bunu tarafgirlik olarak yorumlayanlar da anlayışla karşılarım. Ama bu taraf, şahıs üzerinde taraf değildir. Şahıs üzerinde taraf kuramaz. Böyle bir taraftarlık olmaz. Böyle algılamak lazım gelir bunu.
Ben daha genel bir soruya geçmek
lütfen
istiyorum.
Buyurun.
Malumunuz olduğu üzere adalet duygusu halkımız için çok önemli, çok güven veren, zedelenmemesi gereken bir duygu. Ama tabii birçok dönemde bununla ilgili kuşkular hep olmuştur zihinlerde. Hı hı. Adalet duygusunun zedelenmemesi için ne gibi önlemler aklınıza geliyor? Neler önerirsiniz?
Şimdi
yani yargının tarafsız ve bağımsız olması gerekiyor bunun için. Bunu açar mısınız?
Anladım. Bir defa o yasama, yürütme, yargı erklerinin ayrılığı çerçevesinde yargının muhakkak surette bağımsız kalmasında fayda var.
Evet.
Muhakkak surette. Çünkü burada somut örnekler de verebilirim gerekirse ama şimdilik onlara girmeye gerek görmüyorum. Yargı, hele bağımsız yargı, bir gün inanın bana herkese lazım olur. Herkese lazım olur. Yasama milletten almış olduğu yetkiyle yine millet adına o millete uygulanacak olan kurallara koyacak. Yürütme, yani hükümetler, kabineler, siyasi partiler yani. O yasama organının içinden çıkmış olan hükümetler millet adına verilmiş olan kararları uygulayacak. Yargı da bunu denetleyecek. Yargının muhakkak surette bağımsız kalması lazım. Tabii bağımsızlık derken yani neticede hakimlerin, cumhuriyet savcılarının mesleğe alınmaları da bir idari işlem. Devlet olarak ben alıyorum. Gerekirse kanunlarda yani mevzuatta düzenlenmiş bulunan hususlar çerçevesinde mesleğin ihracını da ben yapıyorum. Dolayısıyla bir şekilde bu üç erk, yani bu üç güç birbirine öyle ya da böyle bağlı. Siz güçlü bir siyasal iktidarın olduğu bir parlamenter sistemde, örneğin bizim ülkemizde olduğu gibi, yani tek başına iktidarda olan bir siyasi partinin bulunmuş olduğu parlamenter sistemde yürütmeyle yasamanın, yani hükümetle meclisin birbirinden tam bağımsız veya ayrı olduğunu savunabilir misiniz? Mümkün değil. O yasama organı gayet tabii ki hükümetin istemiş olduğu çerçevede, yönlendirmiş olduğu çerçevede düzenlemeler yapacak. Dolayısıyla yargıyı da gerek yürütmeden gerekse yasamadan tamamen soyutlayamazsınız. Bakın dikkat ederseniz bizim sistemimizde veya hocam böyle olmasın daha ideal bir sistem geliştirin deseniz orada bile o yargı organı mensuplarının bir kısmı, özellikle yüksek yargı organlarının mensupları yasama tarafından öneriliyor. Yasama tarafından seçilmesin diyoruz. Yani güçler ayrılığına sadık kalalım. Bunu yasama seçmesin. O yüzden nasıl yapabiliyoruz? Yasama öneriyor. Yasamanın ve yürütmenin dışında Cumhurbaşkanlığı makamımız var bizim. Cumhurbaşkanı atasın diyoruz. Mesela iki kişi atanacak, sonraya dört kişi öneriyor. Örneğin yasama organı. O dört kişi içinde iki kişiyi Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanı nereden geldi? Yasamada çoğunluğu olmayan partiden mi? Veya hükümet olan partinin dışlığı partiden mi Cumhurbaşkanı? O yüzden zaten eskiden o 5 yıl milletvekili dönemine karşılık 7 yıl Cumhurbaşkanlığı diyorduk. Niye? Hepsi beraber gelsinler. 5. yılda meclis gitsin ama Cumhurbaşkanı kalsın. Yeni gelen meclise de o Cumhurbaşkanlığı yapsın. Yani bir homojen, yani bir şey olsun.
Evet.
Tek türden olsun, olsun denmesin diye bunu yapıyorum. Şimdi o süreler de denklendi, onu da söyleyeyim ben size. O da iyi bir gelişme değil. Ama yargı, mesleğe alınmaları, dediğim gibi özlük hakları, evet, icabı halinde meslekten ihraçları, yani meslekten el çektirilmeleri, netice itibariyle yürütmenin bir şekilde dahilini gerektirir. Buna tereddüt yok. Yani bir elimizde sihirli değnek yok. Hakim savcıyı şu an Adalet Bakanlığı dahil olmadan nasıl mesleği alacaksın? Adalet Bakanlığı kimin bakanlığı? Hükümetin. Hükümet nereye bağlı bir şekilde? Yasamaya. Yani ciddi bir organik bağlılık var aslında. Bağımsızlık falan yok. Yani bu üç gücün birbirinden bağımsız olduğunu iddia etmek...
Bunun içerisinde bir tarafsızlık ve bağımsızlıktan bahsediyoruz. Yoksa denetim, mesela denetlenmesi de gerekiyor aynı
denetim,
zamanda elbette.
Bakın denetim, denetim mekanizmalı sertleştirilmeli.
Evet.
Hukuki manada sertleştirme tabii, gayet başka bir şey değil. Yani kurallar daha keskin olabilir. Yani burada bir hukuk sohbetini felsefi bir sohbete dönüştürecek halim yok ama eğitim meselesini çözemediğiniz müddetçe istediğiniz kadar bir sistem getirin. Bu yasamayla yürütmenin, yani mecliste hükümetin iç içe geçmişliği hiçbir şekilde ortadan kalkamayacağı için netice itibariyle yargıda bir şekilde yürütmeye, dolayısıyla yasamaya bağlı. Şimdi son dönemlerde yapılması düşünülen değişikliklere girmek bile istemiyorum. Çok detay çünkü onlar.
Evet.
Ama olduğu gibi o tam bağımsız dediğimiz hakimlerimiz de bağımsızlık hukukluk ve tarafsızlıkları konusunda özen gösterdiğimiz Cumhuriyet Savcılarımızın mesleğe alınmalarından tutun da özlük hakları ve ihraçlarına kadar karar veren ESYK'nın yapısı bile tamamıyla Adalet Bakanı'nın tabi hale gelecek şekilde bir düzenlemeye götürülmek isteniyor ki anlatmaya çalıştığım işte bunlar. Yani tamamen ayırsam da bakanlıktan koparsam da olmuyor. Çünkü dediğim gibi zembille alamayacaksın onları mesleğe.
Evet.
Bakana fazla bağlı getirsen de çok bir şey değişmiyor. Neticede zaten yürütmenin elinde her şey. Dolayısıyla yapılması lazım gelen, yani ben size burada tek tek anlatırım. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının nasıl daha tarafsız ve bağımsız olsunlar ki adalet hizmeti daha bağımsız şekilde yürütülsün. Ama bir tabiyet, yani tırnak içinde bu tabiyet, kanunda yazılmamış olan bir bağlılık olduğu için yürütmeye, ağzınızda kuş tutsanız faydası yok. Her şey eğitim. O yüzden işte biz diyoruz hakim mutlak bağımsızdır. Hani az önce bir örnek anlattım. Cumhuriyet savcılarına ve hakimlerimize nöbet sistemi getirdik. Gece nöbeti. Cumhuriyet savcısı nöbete gelmediği zaman o acizan merkezindeki başsavcı gel buraya diyebiliyor. Ama ceza hakimi göreve gelmediği zaman nöbete, ona gel diyebilecek birisi yok dediler hocam biz bunu anlatırken. Ben de diyorum ki olmasın zaten. Yani ceza hakimi muazzam bir şekilde bağımsız olsun. Muazzam bir şekilde. Kimse karışamasın ona. Bir tek meslekten...
Peki şu değil midir hocam?
Nasıl?
Yani şu değil midir? Sonuçta o da bir insandır.
Doğru. Sonu diyecektim.
Değil mi? O da sosyal bir varlıktır. Yani sonuçta yani psikolojisi, sosyolojisi birçok şeyden etkilenir.
İnsanın zaafları, evet. İnsanın zaafları suretiyle.
Ne yapacağız
suretiyle?
Peki böyle bir durumda?
İnsanın zaafları suretiyle.
Evet.
Meslekten ihracını gerektirecek bir hata yapmadığı müddetçe onu dokunmayalım. Ona o kadar güvenelim. O hatayı yaptığı zaman onu meslekten ihraç edelim. Başka yolu yok. Bakın hep Almanya, Türkiye, Avrupa, Amerika, evet. Avustralya özeniyoruz.
Evet.
Ben inanın bakın buna. Sizi temin ederim yani dinleyicilerimiz de lütfen buna itibar etsinler. Almanya'da doktora yaparken doktor hocanın, ki onlar doktora babası derler. Doktor Fatih derler. Yani doktor babandır o senin. Bir senin doğal baban var. Bir de doktor baban vardır bizim meslekte. Doktora babamın derslerine mecburen girerdim ben. Onun dersindeyken Büyük Kartal Bey, Aylin Hanım bir hakim geldi. Alman Yüksek Mahkemesi, yani bizdeki yargıtaya tekabül eden,
evet.
Alman Yüksek Mahkemesi mensup bir hakim geldi. Doktora babamın, yani hocamın arkadaşıymış. Ceza kürsüsünü düşündü üniversitede. Ders anlatıyorsun oradan ceza kurucusu olarak. Bir baktım o gün benim hocam şöyle duruyor. Ben dedi bugün size ders anlatamam. Orada mikrofonlar böyle boyuna takılı çünkü amfiler büyük. 2000 öğrenci var. Ben dedi bugün size ders anlatmayacağım çünkü dedi şu an burada bir hakim var. Hakimin olduğu yerde biz konuşamayız dedi. Ceza profesörü bunu diyen. Hakimden rica etti. Hakim kürsüye çıktı, hakim ders anlattı. Böyledir. O hakimle, o yüksek mahkeme üyesi hakimle arada sohbet ederken, tabii hocamız o kadar çekindiği için biz de korktuk. Tövbe aşağı dedim, bu kim ya? Ne dedi biliyor musunuz hakim? Bizim üzerimizde şöyle başını gösterdi. Bizim üzerimizde sadece Allah var dedi. Allah'la aramızda hiçbir şey yok bizim. Ceza hakimliği anlamında söyledi bunu. Yani kendini abartmak için değil. Ceza hakimliği böyle bir şeydir. Böyle de kalmalı. Dediğim gibi insan olmanın zaaflarından kaynaklı meslekten ihracını gerektiren bir hata yapmadığı müddetçe ona dokunmamak lazım gelir. Ama işte Cumhuriyet Savcılarını bu konuma getiremeyiz. Yargılama salonlarında, yani duruşma salonlarında Cumhuriyet Savcılarının ceza hakimlerinin yanında oturması bile doğru değildir.
Evet, bu sonlarını çok dile getirdim.
Doğru değildir. Yine Almanya örneği vereyim. Karşımızı ceza kürsüsü olarak düşünün. Yani ağır ceza diyelim. 3 hakim oturuyor karşımızda. Bizdeki gibi 4 değil. Ya bizde millet o Cumhuriyet Savcısı'nda orada hakim sanıyor zaten. 4 kişi sanıyor. Diyelim ki bu tarafta müdahil tarafı, yani davaya katılan tarafı, suçtan zarar gören tarafı oturuyor.
Evet.
Bu tarafta da sanık tarafı. Oturuyor. Değil mi?
Evet.
Şimdi sanık o parmaklığın arkasında zaten. Avukatı burada, yani savunma avukatı, ceza avukatı. Müdafi yani.
Evet.
Müdahil avukatı bu tarafta. Yani katılan avukatı. Katılan da orada oturuyor. Sandalyesi var. Neden katılan diyoruz biz katılana? Katılmak, neye katılıyorsun sen? Kamu davasına katılıyorsun. O kamu davasını kim harekete geçirmiş? Kim açmış yani? Başsavcı. Değil, savcı. Katılan savcının yanında katılmış oluyor. Katılmak buradan gelir. Katılan orada çay kahve içmeye katılmıyor. Cumhuriyet Savcısının yanında duruşmaya katılıyor. Şimdi ben buradayım. Sanık olarak. Avukatım burada. Zeminde yani. Katılan burada şikayetçi tarafı. Katılan avukatı varsa vekili yani. O da orada. Savcı niye yukarıda? Hı? Niye yukarıda? İşte sohbet esnası ne dedim? Hakim ve Cumhuriyet Savcısı sınıfının tamamen birbirinden ayrılması lazım gelir. Hakimin bağımsızlığı üzerine ne kadar titriyorsun? Savcının Ahmet Mehmet tarafı değil de yargılamanın bir şekilde bir tarafı, olabileceğini ne kadar ısrarla söylüyorsan, o yüzden lütfen o tarafa uygun hareket etsin. Buraya gelsin. Müdahilin yanına gelsin. Mesleğe Cumhuriyet Savcısı olarak başlamış olan, bir hukukçu olarak halen meslekte olan Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarım kusura bakmasınlar. Zaten onlar da bunun farkındalar. Çünkü zaten yapı bu değil. Sistem zaten bu değil. Yani biz gerçekten hakim bağımsız kılmışız. Savcı bağımsız değil.
Ben o noktada tekrar araya girmek istiyorum. Tam çünkü hocam aklıma yatmadı. Tamam. Hakimlerimiz de, ben de tenzih ediyorum. Mutlaka çok değerli insanlar hepsi ama şimdi dediniz ya meslekten ihracını gerektirecek bir zarfın durum dışında müddetçe dediniz. Şimdi o kadar büyük olmayabilir ama canınız yanabilir. Yani
ya reddedebiliyorsunuz işte.
Yani
yargılamada reddedebiliyorsunuz.
Kimi?
Hakimi.
Onda başarılı olmak çok hakim, zor fakat.
Hakim reddinde bir sonuç olur mu?
Çok büyük bir sonuç.
Nasıl?
Bir üst mahkemeye gidiyor. Üst mahkemede zaten özür dilerim yine tenzih ederek söylüyorum birçok kişi ama bir hakim dayanışması oysa ki bir dayanışma olabiliyor bazen. Onu aşamıyorsunuz.
Ya hocam,
genelleme yapmıyoruz ama olabiliyor.
Yani doğru, burada birbirimizi kandırmayalım.
Evet.
Açık konuşalım. Evet. Ama en azından mekanizma var.
Mekanizma var ama daha işleri hale getirmekten bahsediyoruz. Yani bu programlarda biraz bu işe yarasınız.
Yine sizi rahatlatacak bir şey söyleyeyim.
Evet.
Şimdi ben kalkıp da benim güzel Türkiye'min insanını herhangi bir ülke ismi verip de o ülkenin vatandaşlarını kırmak istemem. Bir üçüncü dünya ülkesiyle karşılaştırmak istemem.
Evet.
Benim ülkemin güzel insanı batıldan daha iyi yaşamak isterse yaşayacak. Bu çerçevede sizi rahatlatacak bir örnek vereyim. Engizisyon yargılaması. Bunu biz hukuk dersi veren Avrupa'dan öğrendik biz. Vermeye kalkışan daha doğrusu.
Evet.
Ali İhsan Erdağ, savcı. Cumhuriyet Savcısı demiyorum. Çünkü bir tek Cumhuriyet Savcılığı bizde var. Avrupa'yı anlatıyorum. Savcı cübbesini giyiyor. Diyor ki Ali Veli Konyalı, sen bu suçu işledin kardeşim. Aynı Ali İhsan Erdağ. Savcı cübbesini çıkartıp hakim cübbesi giyiyor. Diyor ki, savcı Ali İhsan Erdağ dedi ki, Ali Veli Konyalı, sen şu suçu işlemişsin. Ben de hakim Ali İhsan Erdağ olarak senin bu suçu işlediğine kanaat getirdim. Hadi içeri. Böyle yargılama yaptı bu Avrupa. Şimdi hocam kötü örnekle beni niye rahatlatıyorsun demeyin. Buralardan geldim ceza yargılaması buraya. Tabi bu bir süreçtir. Daha iyi noktalara gidecek. Ama şu anda hakim hakkında, hakim konusunda, yani ceza hakimi, yargıç hakkında hiç olmasa bir red sistemimiz var. Ya ama işlemiyor. O da bizim problemimiz işte. Ne dedik hep? Bu döner gider başar. Eğitim meselesi.
Hocam eğitim.
Ben sistemi kurmuş muyum kanunda? Kurmuş muyum? Kurmuşum. İşlemiyorsa bu kimin kabahati?
Biraz daha işler hale getirebilecek mekanizmalar, aparatlar devreye sokarak.
Ne yapacağım? Atacağım mı adamı?
Batı'daki örnekleriyle kıyasladığımız.
Aynı zaman böyle.
Tamamen aynı.
Aynı böyle ama onlar da işte onlar da sistem istiyor.
Sistem istiyordur yani.
Sistem istiyor. Yani gerçekten bakın yani hukuk sohbetini ben ders verir gibi hissediyorum kendimi şimdi. Rahatım yani. Hı hı. Şeye felsefeye dökmeyelim ama gerçekten her şeyin eğitim. Yani
evet.
İstediğin kadar sistem al Almanya'dan veya Avrupa'dan, Fransa'dan, İtalya'dan. O kalitede bir eğitim yoksa bak insanın demiyorum. Bunu titizlikle söylerim. Allah günahımı bağışlasın eğer haksızlık yaparsam. Benim insanım ondan daha da kalitelidir. Öyle söylerim ben kalite konusunu. İnsan konusunda. Ama eğitim konusunda fersah fark var aramızda. O olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Ben size istediğiniz sertlikte, istediğiniz kadar köşeli kanunlar yapayım. Eğitim kalitesi olmazsa olmaz. Çünkü ne demiş? Yine bunu yabancı demiş, batılı demiş. İstediğin kadar kusursuz bir kanun yap. Bu kanunu kimin eline vereceğim uygulasın diye?
İnsanlar.
Bitti. Bitti yani, daha ne diyeyim ki ben size? Kötü kanunlar, şöyle bağlamış o sözü söyleyen kişi. Kötü kanun iyi bir uygulayıcının elinde güçlenir. Uygulayıcının elinde. Ama istediğin kadar iyi bir kanun yap, kötü bir uygulayıcının elinde paçavraya döner. Böyle Bayım Hanım.
Evet.
Şimdi siz, ben biraz hani program önce biraz araştırdım sizi tabii. Estağfurullah. Yani şöyle tanımlıyorsunuz, yani müfredat, dersi bitirmek değil, hukukçu yetiştirmek kendine amaç edinmiş hoca olarak. Yani bu çok güzel bir şey. Şimdi bir yandan da baktığımızda, yani mahkemede tabii konuşuyoruz hakimlerimiz, savcılarımız, ama yani bir günde 20-30 davaya bakıyor bir ağır ceza. Şimdi her dosya 8 klasör, 10-12 klasör. Şimdi bu noktada yani o dosyalara ne kadar hakim olabilir? Yani keza savcılık makamı da aynı şekilde. Yani 10 klasörlük bir dosya var önünde. Bu dosyayı çok iyi bilecek ki ben o dosyanın katılımı olarak ancak kendim birkaç dosyam olduğu için takip edebiliyorum. Bunu da çok iyi bilmeleri gerekiyor. Yani ya bu ağır cezalardaki hakimleri bir işte teknik hakimi gibi, yargıtay gibi bir şey olması lazım. Ama o olsa kadro yok. Bu kadrolar nasıl yetişecek? Yani bu da ciddi bir problem Türk hukukunda. Yani bu günde 40 dosyaya bakarak yani bu iş, yani oradaki kararların doğru çıkması, mahkeme başkanının dosyaya hakim olması çok zor. Yani hangi biri gidiyorsunuz, bir tane adam öldürme davası oluyor. Bir tane cinayet yani. Peşinden bir çete davasına bakıyor. Peşinden başka bir şeye bakıyor. Böyle çıkıyor, akşam oluyor. Dört hala siz duruşmaya giriyorsunuz. Onlar da insan tabii ki. Hakimler de insan. Ne kadar hakim olamıyorlar sonuçta. Ama celse geçiyor. Siz bir şey söylüyorsunuz. Hakim onu bilmiyor. Dosyayı bilmiyor çünkü. O detayı bilmiyor. Ama çok önemli bir detay sizin açınızdan. Yani bu eğitimde bu nasıl gelecek? Hukuk fakülteleri arttı Türkiye'de. Yani hemen her ilde var artık. Yani bir kadro gelişiyor ama hani
100 civarında.
Evet, ama bu gelişen kadrolar da avukatlığı daha çok tercih ediyor. Yani devletin içine girip işte savcı olayım, hakim olayım yönünde, yani Anadolu'nun belli bölgelerinde bir talep var ama yani yine çoğunluk avukatlığı tercih ediyor. Hani herhalde burada bir sistemde bir yenileşme yapmak lazım.
Ya da artan üniversite sayısıyla beraber, özel üniversite sayısıyla beraber kalite de aynı oranda, aynı paraya biraz
Değineceğim zaten evet. Bunları bence. Şimdi teşekkürler, çok güzel bir soru sordunuz öncelikle. Şahsımla ilgili buyurmuş olduğunuz teveccühe bir cümleye cevap vermek lazım gelirse, öğrenci arkadaşlarım, beni müfredatı yetiştirmek peşinde koşmayan, tek derdi olan hukukçu yetiştirmek, böyle tanımlarlar. Şükürler olsun Allah bize bu makamı nasip ettiği için. Öğrenci arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Onların bunu söylemelerinin birçok sebebi vardır. Bir tanesi de şudur. Hakim savcı kalitesi dediniz ya, uygulayıcı kalitesi. Şimdi bizim hukuk fakültelerinde sınavlar yapıyoruz biz de tabii ki. Ara sınav, öğrencilerin vize dedikleri, yıl sonu öğrencilerin final dedikleri sınavları yapıyoruz. Hukuk fakültelerinde öğrenci ilk önce şunu sorar sınav başında. Hocam, kanun kullanmak serbest mi değil mi? Kanun kullanmak serbest mi değil mi? Hocam, kurşun kalem kullanabilir miyim sorusu gibi bir soru bu. Benim sınav talimatlarımda keşke onlardan bir örnek getirseydim. Hani her sınavda bir talimat olur ya işte, 2 saat sürer. Şu kullanılır, bu kullanılmaz. Talimatımda 2 şey vardı sınav kağıdımda. Kırmızı renkli olmamak üzere her renkte ve cinste kalem kullanılabilir. Şimdi kağıtları dağıtırken öğrenci bağırır hemen. Hocam, kurşun kalem kullanabilir miyim? Önce diyorum ki oku, hukukçusun. Önce bir kağıdı oku bakayım. Kağıtta ne yazıyor? Kırmızı renk hariç istediğin kalemi kullan abişim. 2. Sınav talimatı. Kanun kullanmak serbest değildir. Şimdi mesela bir şey soruyorsun öğrenciye. Ticaret hukukunda. Ama ticaret kanunu kullanmak yasak diyorsun. Genelde yasaktır. Fakültelere gidin sorun. Sınavlarda genelde kanun kitabı kullanmak yasaktır. O yüzden hoca yazar onu. Kanun kullanmak yasaktır. Ben şöyle yazarım. Kanun kullanmak serbest değildir. Mecburdur. Mecbur. Kanun kullanmayan adam nasıl olay çözecek ya? Hatta sadece kanun kullanmak değil. Birbirinizle konuşmak veya materyal alışverişi, yani kitap, kağıt, kalem alışverişi hariç olmak üzere, yani fiziksel ve sözlü temas hariç olmak üzere her şey serbest. Aç bilgisayarını, bir ceza profesörünün sayfasına gir. Hocam, Alişan Hoca'nın sınavında böyle bir soru sormuş, ne diyorsun diye görüş al. Alabiliyorsan, bilmiyorsan telefon numarasını ben sana vereyim. Git bahçede telefon et, hocanı ara, çöz. Çünkü hakim, Cumhuriyet Savcısı, avukat olduğun zaman bir adama sen kanun kullanmak yasak diyebilir misin olayı çözerken ya? O yüzden benim derdim müfredat değildir. Ben hukukçu yetiştir. Allah'ın izniyle. Bu bir. Şimdi gelelim uygulayıcıların yükleriyle ilgili çok haklı sorunuza.
10.000 açık var gibi rakam var.
Söyleyeceğim ben şimdi size. Bakın, ceza hukukçusu olarak konuşuyorum. Tabii ki bir hukukçuyum ama daha ziyade bir ceza hukukçusuyum. O yüzden ceza hukuku sistemini daha iyi bilirim ben. Ve doktoramı Almanya'da yaptığım için hep Alman örneğini veririm. Yoksa benim toplumumdan daha üstün bir toplum olduğu için değil. Orada yaptım, onu biliyorum. Bana şimdi Japonya'yı sor, bilmem. Gitmedim çünkü. Ama Almanya'nın içini dışına çıkardım. Hukuk anlamında. Bakınız, kısa cümlelerle sorunuza can alıcı bir şekilde cevap vereceğim. Ülkemizin nüfusu ne kadar Aylin Hanım? 3 aşağı 5 yukarı. Türkiye'mizin nüfusu?
Son
75 milyon diyelim.
Yani. Öyle biliyoruz, daha artmış olabilir belki ama.
75 milyon diyelim.
Evet.
Şimdi ceza hukuku mevzuatımızı Almanya'dan aldık. 2005 öncesi 1926 tarihli ceza kanunu İtalyan kökenliydi. Ama 2005'te yeni yürürlüğe giren yeni ceza kanunu Alman kökenli. 2005'te yine yürürlüğe giren ceza mahkemesi kanunu yine Alman kökenli. Yürürlükten kaldırılan eski ceza mahkemesi kanunu, ceza mahkemesi usulü kanunu cumhur dedikleri, o da Alman kökenli. Yani biz ceza sistemimizi Almanya'dan aldık. Almanya'da uygulanan ceza hukuku sistemiyle Türkiye'de uygulanan ceza hukuku sistemi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Birebir aynı olmasına imkan yok ya, toplumun kendi özellikleri ve ihtiyaçları var.
Dinamikleri
var. Ama hukuk mantığı aynı. Almanya ile bizim aynı şu anda. Bizim nüfusumuz ne dedik? 75 milyon. Almanya nüfusu 83 milyon. Yani o da yakın. 3 aşağı 5 yukarı. Hadi ikisini 80 milyonda birleştirelim. Biz de 80 milyonuz. Onlar da 80 milyon. Onlarda da aynı ceza kanunları var. Bizde de aynı ceza kanunları var. Bizde kaç hakim Cumhuriyet Savcısı var? 12 bin. Aynı sistemde, aynı nüfusta, aynı kanunları uygulayan Almanya'da kaç savcı, ceza hakim var? 50 bin. 50 bin. Nüfus aynı. Uygulanması lazım gelen sistem aynı. Yani yürütmen gelen soruşturma, gereken soruşturma, bitirmen gereken soruşturma, açıklığa çıkarman gereken olay sayısı, yargılaman gereken olay sayısı, yani uygulamak zorunda olduğun kanun aynı. Nüfus aynı. Ben 11 kişiyle çarpışıyorum. Onlar 50 bin kişiyle. Bırakın bizim ülkemizde 30-40 bini. 20 bine fitim ben. 20 bine. Ama diyeceksin ki hocam, bu kadar hukuk fakültesi var. Artık her ilde var. Ülkemizde şu an değerli izleyiciler, 200 üniversite var. 200 ve 100 hukuk fakültesi var. Almanya'da 25 hukuk fakültesi var. 25 üniversite, 25 hukuk fakültesi. Kardeşim, bilmem ne lisesi açar gibi açıyorsun dağın başına bir üniversite. Açıyorsun bir hukuk fakültesi. Hocan var mı? Yok. Kütüphanen var mı? Yok. Eğitimin var mı? Yok. Bakınız, ben şurada bir telefon yok olsa göstereceğim. Ben böyle ders vermiş bir insanım bu ülkede. Böyle ders verdim. Telefonumu açıyorum burada Ankara'da. bilmem nelerin hukuk fakültesi öğrencileri 12 kişi. 12 öğrenci var. Orada da bir telefon var. Hani telefonun hoparlörü olur ya, ses aç. Açıyorlar çocuklar telefonun sesini. 12 kişi bir masanın başına oturuyorlar. Ben buradan telefonu ders anlatıyorum onlara. Ben bunu yaşadım. Bir şey anlatıyorsun, oradan bir çocuk bağırıyor, hocam mı? Onun sesi sana gelene kadar zaten konu bitiyor. Açılmasın mı? Açılsın. Açılsın. Böyle de olsa açılsın. Eğitim eğitimdir. İyisi kötüsü olmaz. Ama hocam bu kadar üniversite sayısına, bu kadar fakülte sayısına rağmen madem uygulamada da ihtiyacımız var. Avukat hakim savcıya veya birçoğu hakim savcı olamıyor. Avukat oluyor. Uygulamada bu sıkıntımızı gidermek gideremedik halen. Yani bu kadar fakülte var. Bugün ülkemizde rakamlar veriyorum bak. 80 bin kayıtlı avukatımız var bizim. Türkiye Barolar Birliği kayıtlı. Tabii 3 aşağı 5 yukarı rakamlar. Yani istatistik yok. 80 bin. Hocam diyorlar mantar gibi ya da fakülte türedi. Efendim söyleyeyim, iyi kötü bir sürü öğrenci piyasaya çıkıyor. Avukatlık yapıyor. Çok fazla oldu. Piyasa doydu. Doymadı. Türkiye'nin şu an ihtiyacı olan avukat sayısının yarısındayız biz daha. Hakim savcı sayısının 1/5'indeyiz. 1/5'indeyiz. Hocam tamam 80 bin avukatımız var da neden 10 binlerde geziyor halen bizim hakim cumhuriyet savcısı sayımız? Buraya bir 10 bin kişi alsana. Yiğidi öldür ama hakkını ver demişler. Ben 25 yıllık uygulama hayatımda edindiğim tecrübeyle şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki hiçbir siyasal iktidar, mevcut iktidarımız dahil olmak üzere hiçbir siyasal iktidar ihtiyaç var alın dediğimizde ben almam demedim. Demedi. Hele mevcut iktidar. Hakkını vereceğiz herkesin. Türkiye'nin her tarafına 5 yıldızlı adliyeler yaptı. Yeni kanunlar yaptık dedik kendilerine. Buna çok fazla sayıda uygulayıcı lazım. Elimizde yeteri kadar hakim cumhuriyet savcısı olmazsa biz bu kanunları uygulayamayız dediğimizde buyurun dedi, kaç kişi lazım? Buyurun. Şu da oldu. O çok fazla hukuk fakültesi açılıyor diyenlere. Bu ihtiyaca rağmen devlet, yani siyasi iktidar, yani hükümet yeteri kadar hakim cumhuriyet savcısı almıyor, istihdam etmiyor diyenlere de cevaben söyleyeyim. Bir sınavda başımıza bu geldi Kartal Bey. 300 hakim savcı adayı alacağız diyelim. Hakim adayı deriz biz onlara. Stajyer yani. 300. Biz prensip gereği, yani biz derken kimse beni Adalet Bakanı zannetmesin. Yani sistem olarak. Hükümetin sözcüsü değilim ben burada. Sistem olarak kaç kişi alacaksak onun en az 2 katı kişinin yazılı sınavda başarılı olmasını istiyoruz ki mülakatta seçebilelim. Yani eğer biz 300 kişi istihdam edeceksek karşımıza bizim 600 kişi gelmedi ki 2 kişiden bir kişiyi tercih edebilelim. Çünkü hakimin savcılık mesleği kolay bir meslek değil. Yani oturuşuna bakarız. Bu işi yapabilir mi? Ehil mi? Kartal Beyciğim, bir talebimiz de mevcut iktidar talep sayımızı kabul etti. Örnekten hareketle devam edelim. Diyelim ki 300 kişi. Evet. 600 kişi yazıldı, benim kazandırmam lazım ki. Nasıl kazandırırım? Torpil mi yapacağım? Hayır. Notu aşağıya düşürürüm. Yani en iyi 600 kişiyi alırım yazılı sınavda. Hı. 600 kişiyi alıp mülakata sokarım. O 600 kişiden 300'ünü mesleğe atarım. Yazılı sınavımız 300 kişi kazanamadı ya. 300 kişi kazanamadı ya.
Hocam siz de zor sordunuz.
Ya hayır lan, ben sormuyorum. Bak dedim ya şu yüzden. Yani eğitim kalitesine bir düşüklük var. Kimse kusura bakmayacak.
Evet, evet.
Eğitim kalitesine ne yazık ki ama bu hocasının yetersizliği değil. Hoca olmuş adam artık ya. Yardımcı doçent olmuş. Doçent olmuş. Sen onu sınayamazsın bile. O dersi layıkıyla verir. Yani hocanın yetersizliği değil o. Neyin yetersizliği? Kurumun yetersizliği. Hoca yok. Kitap yok. Öylesine telefonla, telefonla ders vererek uzaktan kumandayla yetişmiş bir nesil var. Ama şimdi şimdilerde yani 2013'ten 14'ten bahsetmek lazım gelirse yine hukuk fakültelerindeki eğitim nispeten iyileştirildi. Nispeten. Ve şu yalana kimse aldanmasın. Benim öğrencilerim de kimse mağdur görüp üzmesin. İşte devlet okulları iyidir, özel okullar kötüdür. Yok böyle bir şey. Eğitim nerede iyiyse, öğrenci niye imkan verse ona ne olur ya? Siz düşünün, evladınız var, Allah başlasın. Bilmem nere hukuk fakültesini kazanmış çocuğunuz. Sevinirken, coşarken, ya acaba buranın hocası var mı, kitabı var mı diye düşünür müsünüz ya? Orada bir okul kurulduğuna göre vardır dersiniz. Problem burada. Yoksa ne devlet hakim savcı istidamına karşı, ne Türkiye'de ihtiyaç fazlası hukukçu var. Problem, eğitim kalitesindeki düşüklük. Hocanın kötülüğü değil, kitabın kötülüğü değil. Kitabın ve hocanın olmayış. Yok. Olacak. Evet, zaman olacak.
Dışarıdan transferle de olacak bir şey değil. Sonuçta
hekimlikten veya mühendislikten bahsetmiyoruz. Evet. Yani kalkıp da şimdi Hollanda'dan, Afganistan isim zikretmeyelim. Herhangi bir ülkeden hakim savcı ithal edecek halim yok. Ha, mühendislikte bir ihtiyacım olursa, bilgisayar mühendisliği, giderim en iyisini alırım. 20 bin dolara öderim, maaş olarak alırım. Ama hakimlik, hukuk. Bir de şu var. Mesela öğrenci, atıyorum Azerbaycan'da okumuş. Veya Bulgaristan'da okumuş. Veya Almanya'da okumuş. Veya Amerika'da. Yani eğitim kalitesi anlamında bir ayrım yapmadan söyleyeyim ülkeleri. Oradaki hukuk fakültesi diplomasıyla Türkiye'ye geldiği zaman intibak eğitimi yaptırıyorum ben ona. Evet. Sen benim anayasa hukukumu okudun mu kardeşim? Sen benim ceza hukukumu okudun mu?
Evet.
Çünkü hukuk her ne kadar evrensel prensiplere haiz olsa da kanunsuzsuz ve ceza olmaz. Bunu Almanya'da da söylerim ben üniversitede. Kırıkkale'de de söylerim. Ankara'da da söylerim. Ama cinsel suçlar konusunda benim ayrı bir düzenlemem var.
Ayrı bir
atıyorum,
kültür var.
Kira şey. Hukukunda benim ayrı bir düzenlemem var. Dolayısıyla benim anayasam başka. Dolayısıyla başka ülkede okumuş olanı da buraya ithal edemiyorum.
Ama hem realist bir bakış açınız var hem de yapıcı bir eleştirileriniz var.
Evet,
değil mi?
Yani böyle olmalı. Yani evet, bakın evet. Bu ülke... Yani
sonuca varacak şeyleri konuştuk.
Evet.
Yani
böyle evet.
Hukuk eğitimiyle ilgili şunu söyleyeyim bir de yalnız. Bu da lütfen kayıtlara geçsin. Bizim ülkemizde hukuk fakülteleri 4 yıllık. Pek çok fakültede olduğu gibi. Eğitim sistemine sahip. Biliyorsunuz bir yanılıyorsam veterinerlik 5 yıl, tıp 6 yıl.
Evet.
Hukuk 4 yıl diğerleri gibi. Dendi ki işte o kaliteyi arttırmak için. 5 yıla çıkaralım. Ya 5 yıla değil, 25 yıla çıkarsan hocam ne kitabın yani materyalin yoksa, öğretici gücün yoksa o adam ne öğrenecek ya? 4 senede öğrenemedi, neyi 5. senede öğrenecek bu adam? Bana göre hukuk fakülteleri 2 yıla düşürülmeli. Bak kameraya göstereyim, 2 yıl. Temel eğitim ama. Temel. Nedir? Anayasa hukuku, medeni hukuk gibi temel eğitim. İkinci yılın sonunda 2 yıllık uzmanlık eğitimi gelmeli. 2 yıllık uzmanlık. Yani adam 4 sene babam hukuk okumasın abi. 2 sene temel hukuk okusun. Daha sonra gelecek olan 2 senede de uzman. Mesela desin ki ben ticaret hukuku avukatlığı yapacağım.
Branşlar ayrı.
O kadar. Şimdi Cumhuriyet Savcısı düşünün. 65 yaşına gelmiş. Emekli oluyor. Adam ömür hayatı boyunca deniz ticaret hukuku ile ilgili mesela hiçbir olayla karşılaşmamış. Onu da okutuyorum ben onu. Olmaz. 2 sene temel eğitim. 2 sene üzerine isteğe bağlı. Başarıya bağlı. Çünkü 2 sene temel eğitimi geçen her başarılı zaten. Ya ben ticaretçi olacağım desin. Ben cezacı olacağım. Şimdi cezacı olacak bir adama ben millet arası özel hukuku niye okutayım ya? Niye okutayım ya? Türk hukuk tarihi. Niye okutayım? Bırak adam ceza okusun 2 sene boyunca. Pişsin ama. Etti mi 4 sene? 4 yılı 5 yıla çıkaralım diyenlere kızarak başladık ya sohbete. Sonra 2 yılı indirdim. Oh rahatladık. Gene 4 yıla çıkardım. 4 yıla çıkarmadım. 6 yıla çıkarıyorum. O 4 yıllık eğitimin yani 2 yıl temel eğitim. 2 yıl uzmanlık eğitimin üzerinde bir 2 yıl daha mesleki pratik. 6 sene sonra zımba gibi hukuk şişti arkadaşlar. Böyledir. Olması gereken budur.
Evet.
Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Şeref verdiniz.
Çok güzel
çok akıcı oldu.
Hay hay.
programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka sohbette tekrar sizi programda tekrar ağırlamak çok isteriz.
Saygılar sunuyorum efendim.
Efendim programımızın, adil yargı programımızın yine sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta bir başka programda tekrar bir araya gelmek üzere. İyi günler diliyoruz.